Otoshops podcast'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
Merhaba, Otoshops'un sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikte NBA gündemini konuşacağız. Biraz da gündem takaslara yönelik bu dönemde.
Yer yerinden oynatan bir takas gerçekleşti bile.
Evet, Detroit ile Washington arasında NBA tarihindeki en anlamsız takas mı sorularını beraberinde getiren takas.
Gerek içeriğindeki oyuncular, gerekse bu iki takımın ligdeki durumu itibariyle hakikaten kartlar yeniden dağıtılıyor.
Öyle. Beyin yakan bir takas. Hepsini konuşacağız. Bütün detaylarıyla konuşacağız. Bu Washington'la Detroit'i ayrı olarak da konuşacağız. Ve onların paralelindeki diğer takımları. Başlangıç duyurumuzu yapalım. Aracınızı satmak istediğinizde ilan, evrak gibi işler size zor geliyorsa artık endişelenmenize gerek yok. Kendimi Better Call Saul seslendirmecisi gibi hissettim bir anda. Otoshops Nakit sizin için işleri kolaylaştırıyor. Araç satış işlemlerinizi Otoshops Nakit sizin adınıza halledip araç değerinde, aracınızın değerinde aynı gün içinde hesabınıza aktarıyor. Şimdi istersen şu müthiş takasla başlayalım Kaan abi. Ondan sonra da biraz daha dedikodular ya da hangi oyuncular gidebilir, hangi takımlar daha alıcı olmaya yakın, satıcı olmaya yakın. Biraz bunlar üzerinden konuşuruz, takas tablosunu, takas ortamını.
Ya sonuçta hani Detroit ile Washington'ın bu sezon herhangi bir şekilde rekabetçi olma amacı olmadığından dolayı, ama ikisi de yani sonuçta genelde takaslar, genelde değil %95 oranında diyelim, takaslar nasıl oluyor? Kısa vadeli hedefleri olan takımlarla uzun vadeli hedefleri olan takımlar birbirlerinin hedefleri doğrultusunda daha az önem verdikleri şeyi rakibi, yani diğer takıma veriyorlar. Yani kısa vadeli hedef olan takımlar uzun vadeli değerlerini, işte draft haklarını veya genç oyuncularını uzun vadeli hedef olan takımı verip kötü durumdaki takımda, yani o sezonu artık çöpe atan ya da o sezondaki beklentilerini düşüren takımda o andaki daha değerli, direkt katkı verebilecek oyuncusunu diğer takıma veriyor. Genelde takaslar çok büyük oranda böyle oluyor. Özellikle sezon içi takaslar. Hı hı. Burada tabii iki takımın da hedefleri kısa vadeli olmadığı için hani uzun vadeli bir şeyden vazgeçmedikleri için hani çok tuhaf bir takas bu. İşin ilginç yanı iki takım içinde teknik olarak da biraz mantıklı. Şu açıdan mantıklı. Detroit'in en büyük sorunu ne? Şut. İki tane şütör aldı. Mike Muscala ile Danilo Gallinari. Yani ikisi de tabii ki kariyerinin sonbaharında yani oyuna katkıları çok düşük isimler. Ama teknik olarak şütör oldukları için Detroit'in ihtiyacı vardı. Diğer tarafta Washington'ın potu altında bir destek bulması gerekiyordu. Daniel Gafford neredeyse tek kalıyor çünkü uzun olarak. Uzun rotasyonu problemli. Onlar da Marvin Bagley aldılar. O da yani şey takımın kaderini çok değil. Isaiah Livers da aldı ama Livers o kadar kötü bir sezon geçiriyor ki hani bu sezon NBA'de en zarar veren oyuncu 2-3 oyuncudan biri olabilir. Yani korkunç durumda. Hani zaten Livers iyi oynadığı zaman da bir takıma ne veriyordu ayrı konuda. Hani çok korkunç bir sezon geçiriyor zaten. Hani burada da iki takım içinde hani detayın detayı da olsa biraz daha derli toplu gözükmelerini sağlayacak, hani bu sezonki rekabetçiliğini arttıracak bile diyebileceğim bir takas olabilir. Ne kadar arttıracağı ayrı konu. Yani
ne kadar arttırabilir ayrı konu.
Aynen. Ama mantıklı bu bakımdan. Burada kritik nokta şey tabii. Bu oyuncuların hepsinin kontratı bitiyor. Biri hariç. O da Marvin Bagley. Ve bu yüzden de yani kontratı bitmediği için, yani devam edeceği için de karşılığında bir tazminat almak istedi Washington. Yani hani ulan ekstra bir para ödeyeceğiz yani bu sene. Onun için de iki tane, ikinci tur hakkı aldı. Hani çok detay bir takas. Burada tabii kritik nokta şey abi. Detroit'in geçmiş günahından arınmanın bir parçası. Abi bu takımı sıfırladıktan sonra, yani yeniden yapılanmaya başladıktan sonra bu hani draft edilmiş ama istediğini verememiş oyunculara şans verme konusunu biraz abarttı. Şimdi evet. Bu iyi bir fikirdir, tamam mı? Hani üst sıralardan draft ettiğin ve belli bir potansiyel olarak gördüğün oyuncular hani hiç belki beklentileri veremezken çok çok ucuza bir şans daha verebilirsin ona. İşte James Wiseman, Marvin Bagley örneklerinde gördük. Detroit bunu çok yapmayı sevdi. Fakat abi aynı pozisyondaki oyuncuları alırsan sıkıştırıyorsun kendini. Yani sahada bunlara ne yeteri şans verebiliyorsun ne de yani sahadaki bir takım şey olabiliyor, bir mantığı olabiliyor. Jalen Duren'ı da draft ettikten sonra abi, üçü de çemberin dibinde oynayan oyuncular, bunların hangisine rol vereceksin, hangisine dakika vereceksin, hangisinden takım kuracaksın yani. Tamam yani Marvin Bagley ve James Wiseman gibi işte iki numara seçimi olmuş ve belli bir ham yetenek sergilemiş oyuncuya, ama bunu hiç karşılayamamış, belki de karşılama ihtimali yok denecek kadar az olan oyuncuya ikinci bir şans verebilirsin. Bunda bir sakınca yok. Hani takım rekabetçilik. Ama bunları hep aynı pozisyonda ve aynı tipte alırsan bu sefer sahaya koyduğun takımdan bir şey olmuyor yani. Ha, Troy Weaver daha başa geldiği günden beri çok büyük hatalar yaptı. Ya yani ben zamanında şey de söylemiştim. Bu Jeremy Grant'la Mason Plumlee'ye kontrat vermişti ya. Ki Jeremy Grant benim beklediğimden çok daha iyi oldu. Ayrı konu. Ama abi, bu oyuncuları kontrat vermesi de çok mantıklı değildi. Yani çünkü takımın zaman çizelgesine uymuyor. Rekabetçilik ve hani yeniden yapılanma çizelgesine de uymuyordu. Yani şey gibi, Detroit'in bir makro planı hiç yokmuş gibi gözüküyor, tamam mı? Hani kimlere yatırım yapılacak, nasıl bir takım kurulacak, ne kadar rekabet, hangi ölçekte, hangi zaman ölçeğinde bir yapılanma yapılacak? Bunların hiçbirinin olmadığı potpourri işte. Ya bu o Wiseman'ı veriyorlarmış. Ver abi, al işte karşında işte Sadik Bey yolla, onu al. İşte bu dur bakalım şansımız deneyim. Ya böyle nereye gidersin abi? Nereye gittiğini görüyoruz işte, Detroit'in durumu ortada yani.
Biraz çaresiz fantezi basketbol oyuncusu gibiler. Yani hani sen dedin ya işte aynı pozisyonda oynuyorlar falan işte Marvin Bagley, James Wiseman. Yani hakikaten saha içi kimya birbirleriyle yan yana oynayabilirler mi gibi faktörler göz önüne alınmadan neredeyse bizim şey hesabımıza geliyor abi. Hani kendi aramızda geyiğimiz vardı ya, oynamayan oyuncu ama 4 sayı ortalaması varmış. At sana sahaya.
Tabii son 2 dakikada bak 5 sayı yerine at onu sahaya, 4 sayısını atsın.
Onun zaten gireyiz. 4 sayısı garanti. Yani Marvin Bagley'den 15 alsan öbürü 18 şey yani, parlarsa bunlar işte oynarsa istatistik yapması lazım, parlaması lazım. Halbuki şey yani muhtemelen şey gibi de düşünmüştür. Ulan bu Marvin Bagley esasında 4 numara, Wiseman da 5 numara. Fakat özellikleri itibariyle 4 numara değil Marvin Bagley. Dediğin gibi yani onun da çember altında oynaması gerekiyor. Öbürü de onu arıyor zaten. İkisinin de zayıflıkları çok benzer. Çok fazla zayıflıkları var ayrı konuda. Bir de birbirini eşleyen cinsten zayıflıklar. Yan yana da sahada tutamayacağın açık hale geliyor o zaman.
Bir de Jalen Duren draft ediyorsun yani.
Ha yani. Şimdi bu oyuncuyu nasıl geliştireceksin? Zaten 50 tane pozisyonda 50 ayrı cinsten problemin varken takımın olgunlaşmasına yönelik sen bir de bu oyuncuları geliştireceğini iddia ediyorsun. Olmuyor tabii o da. Ondan sonra da elden çıkarmak için de draft hakkı vermek durumunda kalıyorsun.
Hayırlı olsun diyelim abi.
Hayırlı olsun. Çok hayırlı olacağına eminim ben de iki takıma da. Birazdan bu güzide kulüplerimize döneceğiz. Şimdi dün söylentisi çıkan ya da artan diyelim bir takas ihtimali de var. Onun üzerinden belki başlayabiliriz. Pascal Siakam.
Tabii şeyin altını çizmek lazım. Söylenti Amerika'da Avrupa gibi değildir. Yani işte Real Madrid Haaland'la ilgileniyor falan. İşte Fenerbahçe Gianfranco Zola'yı alıyor gibi değil Amerika'da bu işler. Söylenti %90 yani gerçekten kaynaklardan alınan bilgi aslında. Ve ben bu tip söylentilerin %50-60 oranında falan hani bir kere %99 gerçek oluyor zaten. Hani gerçek bir bilgi kaynağından ve güvenilir bir bilgi kaynağından almadıkları bilgiyi asla vermiyor bu isimler. Ve genelde bu bilgi verildiği zaman işler çok ilerlemiş oluyor. Evet, bu dedikoduya rağmen takas gerçekleşmiyor biliyor musun? Son anda yani takımlar anlaşamayabiliyorlar. Ama belli bir mesafe kat edildikten sonra ancak bu bilgiler sızdırılıyor. O yüzden hani bu söylenti derken abi yani şey gibi, bir de tabii ikiye ayırmak lazım. Bazen bazı yorumcular, bazı muhabirler kafalarında takas senaryoları üretebilirler. Yani şöyle şöyle takas olsa çok mantıklı olur gibi. Ama onlar birer senaryo. Bu direkt bilgi. Yani bu takas konusunda çok ilerleme kaydedildiği söyleniyor. Ve dediğimiz gibi bunlar gerçek. Hani gerçekten çok ilerleme kaydedilmiş durumda. O açıdan konuşuyoruz. Ve muhtemelen belki de bu podcast'i dinlediğiniz sırada, hatta yayınlandığı sırada bile, hani sizin dinlediğiniz zaman çok ileride de olabilir ama yayınlandığı sırada bu takas gerçekleşmiş bile olabilir yani.
Evet. Çünkü şeye falan da bakıldığında işte ben Shams Charania'nın haberini okudum. Yani son dönemde zaten Woj olsun, işte bu Shams olsun, bu tip haberleri bu dille yazıyorlar. Hani bir haber geliyor kendilerine menajerden bilmem neden, işte takım yönetiminden, hani olmaya yakın olduğu çok belli. İfadelerinde de onu anlayabiliyorsunuz. Belli bir aşamaya gelindi. İki takım arasındaki pazarlıklarda her ne kadar henüz nihayetlendirilmese de. Ama işte senin de söylediğin gibi yani belki izleyicilerimiz bu podcast'i dinleyene kadar, hatta çıkana kadar neticelenmiş, resmileşmiş de olabilir, haberini de görebiliriz. Haber de şu, Pascal Siakam Indiana'ya gidişi, işte Indiana ile Toronto'nun son dönemde görüşmeleri arttırdığı, belli bir aşamaya geldikleri söyleniyor. Bruce Brown'un Toronto'ya gideceği, draft haklarıyla birlikte Toronto'ya gideceği haberi var. Zaten Indiana'nın Pascal Siakam'ı istediği, isteyebileceği yönünde çok fazla haber vardı bir süredir. Onlar açısından da yani bugüne bakıldığında kadrolarına aslında uyum sağlayabilecek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek, Pascal Siakam'a da daha verimli olma şansını tanıyabilecek bir takım, ortamını verebilecek bir takım Indiana Pacers. Mesela işte iki hafta önce falan Sacramento söylentileri çıktığında ikimiz de sanırım şey demiştik, hani Sacramento'yu kafamızda Siakam için, Siakam'ı Sacramento'ya o kadar oturtamadığımızdan bahsetmiştik. Çok verimli olamayabileceğinden, orada başka problemlerin beraberinde gelebileceğinden bahsetmiştik.
Aynı şekilde çok bahsedilen bir takım Golden State'e de aynı şekilde çok uyduramamıştık.
Evet, ama Indiana daha mantıklı gözüküyor. En temel sebebi de yani Pascal Siakam'ın eğer bir şeye açılmış bir hücum sahasına ihtiyacı varsa pivotu iyi şutör olan Miles Turner olan Indiana diğer oyuncuların da özelliklerini de göz önünde tuttuğumuzda bunu en iyi sağlayabilecek takımlardan biri. Zaten ofansif şeyleri de ortada.
Evet ve Siakam gibi tempolu Toronto çok tempolu oynayan bir takım değildi ve Siakam'ın hani kariyerinde ortalama bir oyuncudan bir anda All-NBA, yani All-NBA seviyesine çıkabilecek yere gelmesi aslında yarı sahada top kullanmasıyla biraz gerçekleşiyor. Burada yarı sahada çok top kullanamayacak belki ama Siakam yarı sahada top kullanırken de hani süper etkili bir oyuncu da değildi aslında. Ve özellikle bu sezon şut yüzdesi falan da çok düştüğü için, toptan da biraz uzaklaştığı için belki verimi de çok düşmüştü. Ama burada ikinci top yönlendirici ve asıl mesele bu kadar çok açık sahada oynayan bir takımın hani iyi karar verici ve topla oynayabilen ekstra oyuncuların da verimi artacaktır. Siakam gibi atlet, koşmayı seven bir oyuncu için de çok daha uygun gözüküyor. Çok ideal bir senaryo değil ama Pascal Siakam'ın ideal senaryosu, yani önceki seneki Toronto'yu düşünürse yani topun ana karar vericisi olduğu yer Siakam için iyi gözükebilir ama genel toplamda takım için çok iyi olmuyor. Yani tavanın çok belli oluyor o zaman. Çünkü Siakam yarı sahada belli bir yaratıcılık sergiliyor ama bu bir yere kadar yani. Hani bir yere kadar etkili ki iyi sezon geçirdiğinde, iyi şut attığında bile Siakam hani evet NBA All-NBA seçilmiş, yani NBA'nin 3. 5'ine seçilmiş seviyede bir oyuncu olabiliyor ama yani nereye kadar, anlatabiliyor muyum? Yani Sabonis'in yandan yemişi gibi oluyorsun o zaman. Yani başka bir türevi gibi, yandan yemişi demek doğru değil belki. Aklını yemeyeyim de hani başka bir türevi oluyorsun. Sabonis'in daha hareketli versiyonu gibi oluyorsun yani. Bu da senin çıkabileceğin bir tavan koyuyor sana. Burada Pascal Siakam'ın en görkemli rakamlara ulaşabileceği veya en göz boyayacağı yer değil ama daha başka ikinci en iyi senaryo gibi gözüküyor Siakam'a. Ve eğer adapte olursa Siakam burada da aşırı verimli olabilir. E zaten çok ciddi savunma problemleri olduğu için, daha doğrusu çok farklı türde bir savunma denedikleri ve çok da başarılı olamadıkları için bunun bir parçası olabilir. Yani 3 sayıyı çok savunmaya çalışıp hani turnikeye ve penetreye çok izin veren bir savunma sistemi. Çok tuhaf, hani hiçbir şekilde verim falan alınamıyor. Ama bir tane daha böyle çok hareketli, biraz daha çember koruyucu bir 4 numaraya sahip olurlarsa bunun biraz daha etkili oldu. Yani en azından ehvenişer, hani vasat altı, hani ya da az kötü bir konuma getirebileceklerini düşünüyorlar. Gene çok düşük bir ihtimal yani. Hani ama en azından felaket olmaktan çıkabilir. Yani bu eğer planladıkları savunma düzeni. Hücumda zaten hani Haliburton ana karar verici, ikinci karar verici rolde de Siakam kullanır. Açık sahaya da çok iyi oynayabilir. Çok uygun gözüküyor. Zaten o yüzden Indiana masaya oturmuş durumda. Indiana'da beklediğinden çok daha hızlı bir yeniden yapılanma da dememek lazım. Aslında bir evrim geçirdi. Hani Indiana çünkü hani takımı bir geçen senenin ikinci yarısında bir sıfırladı yani neredeyse. O zaten Indiana NBA tarihinde yeniden yapılanma geçirmeyen modern NBA için hocam tek takım. Hani kötü olsa bile asla şey yapmıyorlar biliyorsun. Hani çok kötü olmaya çalışmıyorlar. Her zaman belli bir oranda rekabetçi kalmaya sürekli dikkat eden bir kurum kültürü var.
Bunun bence o konularda yani hata da yaptılar özellikle tabii. 2000'lerin 2010'ların başında.
Bu kesinlikle iyi bir tercih değil. Yani daha doğrusu iyi, doğru bir tabir değil. En verimli tercih değil, en ideal tercih değil ama onların tercihi bu. Ve bu evrim de açıkçası bence onların beklediklerinden çok çok daha iyi oldu bu Tyrese Haliburton takasından sonra. Ve şu anda çok da rekabetçi gözüküyorlar yani. Bu yapıda da Pascal Siakam'la tekrar hani bir adım daha ileri atmayı düşünüyorlar. Şu anda çünkü doğuda 4-7 arasında, 4-8 arasındaki mücadelenin içindeler. Ama buradaki tek en önemli konu, abi Siakam'a karşılık ne vereceksin? Çünkü İki tane önemli konu var. Birincisi Siakam'ın kontratı bitiyor. İkincisi Siakam çok net bir şekilde nereye gidersem gideyim kontratımı uzatmayacağım. Bu sene serbest kalma, serbest oyuncu piyasasını değerlendirmek istiyorum diyor. Bu da abicim 3 ay kiralık mı, ya oyuncu mu kiralıyoruz, alıyor muyuz diye bakıyor herkes. Ve o yüzden Siakam'a gelen tekliflerin de çok çok düşük olduğu söyleniyordu. Ama şimdi Indiana'dan daha ciddi bir teklif gelebileceği de konuşuluyor.
Evet, Indiana'da tamam riskse alırız onu diye bakıyor. Ve hakikaten yani bulundukları seviyenin de bir yukarısına kendilerini Siakam'ın çıkarma ihtimaline inanıyorlar. Zaten teknik olarak da onlar açısından bir mantığı olduğunu, Siakam'a da daha iyi gelebileceğinden bahsettik. Bu ölçüde bir isim değil belki ama Quentin Grimes'la ilgili haberler var biliyorsun Kaan abi. Biraz atlama yaptım. Yine New York Knicks'te gerçi oralarda. New York Knicks'in Grimes'ı takasta kullanabileceği konuşuluyor. Tabii ki dediğim gibi yani aynı profilde bir oyuncu değil ama Quentin Grimes da özellik itibariyle birçok takım isteyebileceği bir oyuncu. Tabii ki Knicks'e getirisi çok fazla olmayacak. Yani birinci tur draft hakkı falan gibi bir şey de pek beklemiyoruz ama talep olacaktır.
Grimes çünkü abi hani beklentileri ölçünde tam ideal. Hani her takımın isteyebileceği türde. Hani ortalama üstü savunma, hatta iyi savunmacı kabul edebileceğim bir kısa ve hani 3&D diyebileceğin, tam da öyle değil, guard anlamında hani savunma yapan ve şut sokan bir guard. Gerçi şut konusunda çok istikrarlı olduğunu söylemek de yok. Topla hiç üretemiyor. Artık topla üretemeyen guardların hani barındırılması çok kolay olmadığı için biraz New York vazgeçmişti ama New York'un abi son takastan sonra guard rotasyonu ciddi anlamda daralmış durumda. Yani New York'un çok vazgeçebileceği türde bir oyuncu da değil ilginç bir şekilde. Yani eğer hani rotasyona baktığın zaman abi kısa yani işte Immanuel Quickley falan ayrıldıktan sonra kısa rotasyonu ciddi anlamda daraldı orada. Tamam Miles McBride'ı daha fazla oynatıyorlar falan ama bence Quentin Grimes'in New York'un da ihtiyacı var yani.
Hı hı. Yine oralar, ya şimdi tabii Chicago'yu konuşmadan olmaz. Hep konuşuyoruz. Chicago Bulls'la ilgili de zaten uzun süredir Zach LaVine gidecek, o gidecek, bu gidecek haberleri var. Yalnız en son ortaya çıkanlar da, yani ortaya çıkan demeyelim de okuyabildiklerimiz falan, Zach LaVine'in hala gitmeyebileceği yönünde. O biraz da şundan kaynaklanıyor. Zach LaVine'in hani Chicago sıkı sıkı Zach LaVine'e tutunduğundan ve yok abi göndermeyeceğiz, belli bir yola girdik falan dediğinden değil ama şöyle bir pazarı test ettiklerinde Zach LaVine'e talebin onların arzuladığı kadar olmadığını gördüler diye tahmin ediyorum. Çünkü bunun da bir tane ciddi sebebi var. Zach LaVine'in kontratı. Ciddi anlamda bağlayıcı olan bir kontratı var Zach LaVine'in. Şimdi bunu yan yana getirdiğinde performansıyla, İşte sakatlık geçmişiyle vesaire, birçok takım o kontrata, o riske girmek istemiyor. Ya da işte gireriz ama şu kadar vermeyiz, ancak şunu veririz diyor. O verdikleri belki Bulls'u tatmin etmiyor. Mutlaka görüşmeler olmuştur. Mutlaka tartmışlardır yani piyasayı ve anladığım kadarıyla şu ana kadar gördükleri, alabilecekleri konusunda topladıkları bilgiler onları tatmin etmedi.
Valla şu aşamada Zach LaVine'in oyuncu profilini ve kontratını düşündüğün zaman Zach LaVine'e ihtiyaç duyan ve hani onu almak isteyecek takımlar var ama abi 30 takımın 20'si için falan Zach LaVine'i almak için Zach LaVine'in üstüne bir şey isterler takımlar. Hı hı. Hani mesela Pascal Siakam'ı her takım hemen hemen ister. Hani karşında çok az şey vermeye razı olarak. Çünkü kontratı ve oyuncu profili. Fakat Zach LaVine artı değer katan bir oyuncu. Yanlış anlaşılmasın. Biraz zor bir karakterdir. Profilin yani profili ölçeğinde, takım içinde kapladığı yer ölçeğinde üretimi sorunlu olabilir vesaire. Ama özellikle şütör arayan takımlar için, çünkü çok iyi şütördür aslında Zach LaVine. İşin kötü yanı iyi şütör olduğu halde bazen çok az şut atıyor. Yani şey yapmayı da, oyununun mühendisliğini de çok beceremiyor. Hı-hı. Aslında o tip hala kaç yaşına geldi? Hala oyun mühendisliği konusunda da problemleri var. Zaten çok uyumlu bir karakter de değildir. Bir takım sorunları var ama sonuçta bu kadar net şütör olup bu kadar açık sahayı iyi oynadığın zaman savunma konusunda çok büyük bir zaaftan artık neredeyse nötr konuma gelmiş. Yani çok kötü bir savunmacı değil en azından yani. Oraya gelmiş böyle atlet, böyle değerli bir oyuncu All-Star seviyesinde neredeyse hani iyi oynadığı ve iyi yönlendirildiği zaman hani her zaman artı değer diye katarsın ama bütün bu faktörleri bir araya getirdiğinde işte oyunun iyi, kendi oyun mühendisliğini iyi yapamaması, seçmeyi çok iyi bilememesi hala, çok uyumlu bir karakter olmaması, biraz ağzı torba olmaması, yani her aklına geleni söyleyebilmesi. bu bazı açılardan çok dürüst bir taraftan yani hani kötü niyetli değil ama abi bazen abi iki sus be abi dedirtiyor yani. Çok çok bazen ters algılanabilecek ve fazla dürüst davranabiliyor falan gibi sorunlar var. Bu yüzden de abi 30 takımın 20'sine teklif etsen üstüne bir şey isterler yani. bu kontratın altına gireceksek bu oyuncu için olmaz derler. Ha, bazı hı-hı takımlar var ama gerçekten onun takıma karşında bir şey verebilirler. Mesela Lakers bunlardan biri. Kısmen hani tabii çok zor durumda oldukları için ve çok kısa vadeli hedefleri olduğu için Golden State Warriors'da çok konuşuyor. Bence Golden State Warriors'a da uyar. Teknik anlamda tabii. Diğer anlamlarda biraz tartışma konusu ama şimdi bunların karşılığında ama bu takımlarda çok fazla bir şey vermek istemiyorlar doğal olarak yani.
Sixers da olabilir.
Sixers da olabilir. Birkaç takım daha sayarsın. Ne bileyim Orlando da olabilir. Hani kısa ve şütör sorunu olan her takım hemen hemen olur aslında yani. Ama hı-hı bazıları işte yani kısa vadeli hedefleri olması lazım her şeyden önce. Yani çok uzun vadeli hedefler için iyi bir fikir değil bu kadar yüksek kontratın altına girmek. Yani o yüzden de piyasada Chicago ne istiyor bilmiyorum ama hani çok büyük beklentilerde girmemesi lazım bu konuda.
Evet, yani en azından onu zaten biraz anladıklarını düşünüyorum.
Ama Chicago'nun tabii asıl sorunu şey abi, yani bu kadro kurulduktan sonra işte Vucevic takasıyla başlayan bu yapı, işte DeRozan'a kontrat verilmesiyle falan, hani bu takımın bir yere gitmediğini artık görmeleri lazım. DeRozan ve Vucevic'in de yaşları çok ileride, onları da takas etmeleri lazım. Hani açıkçası abi, hani Patrick Williams'ı artık hala bir şans daha hiçbir şansı kullanamadı. Ama gene hani tut. Ama Patrick Williams ve Kobe White dışında bu takımda hiç kimsenin kalması gerekmiyor artık yani teknik olarak.
Hı hı. Brooklyn çok büyük ihtimalle bir takas yapacaktır.
Bu arada zaten şey esas şu anda takas döneminde en çok dikkat çeken takımlar bu doğudaki uçurum var ya. 8. sırada ile 9. sıra arasındaki uçurum. Hı hı. Orada çok ciddi yani ligin bu döneminde ligin ortasına geldiğimizde bu kadar büyük uçurum açılmazdı normalde. 8 ile 9 arasında çok ciddi bir uçurum var. Yani ilk 8 çok kopmuş durumda. Tamam 9-10 play'in yapacak belki ama abi orası çok karıştı. Atlanta, Chicago, Toronto ve şey orada kim var bir de? Brooklyn. Hı hı. Abi bu takımların hepsi çok büyük problemlere sahip. Hani kim sıfırlayacak takımı, kim vazgeçecek ki bence Chicago ilk vazgeçmesi gereken takım her şeyden. İşte Toronto görülüyor ki vazgeçmiyor. Hani onlar hala bir rekabetçi olmaya çalışıyorlar. Burada Brooklyn hepsinden ayrılıyor ama. Brooklyn'in şöyle bir durum var çünkü Brooklyn bir sürü draft hakkı var. Hiçbiri kendisinin değil. Kendi draft haklarını bu orijinal işte Kyrie'li Durant'li takımı kurmak için verdikleri için onların takımı kötü yapmak gibi bir şeyleri de yok. Öncelikleri de yani uzun vadeli bir yeniden yapılanma öncelikleri de yok. Mümkün olduğu kadar başarılı olmaya çalışıyorlar. Çünkü kendi pikleri kendilerinde değil yani. Hı hı. Ama aynı zamanda bu Kyrie ve Durant takasından sonra takım inanılmaz dengesizleşti. Hani bu sene hani bir tık daha düzelttiler belli oyuncularda ama kanat dolu takım. Ama doğru düzgün guard yok. Hani Nick Claxton dışında doğru düzgün uzun da yok. Hani her şey ortaya toplanmış durumda. Onlar biraz daha hani işte yedek guard, belki mümkünse asıl guard falan gibi bulmaya çalışıyorlar. Ama ne aceleleri var, ne yani bu işi hemen yapmaya çalışıyorlar, ne de çok uzun vadeli planları da yok yani. Onlar hani fırsat, eğer fırsat doğarsa fırsat alışverişi peşindeler yani.
Öyle ama tabii şöyle bir durum da var. Şimdi son 16 maç 13 yenilgi. Bu takımın bir yere gitmediği ortaya çıktı. Ve işte senin de bahsettiğin elleri yani draft haklarının olmaması ya da kontrolünün elinde olmaması sebebiyle daha önce de yaptıkları gibi en azından ellerindeki oyuncuları vererek başka takımlardan yeni draft hakları elde etmeye çalışacaklar.
Doğru.
Yapabilecekleri de zaten bu. Şimdi mesela işte ismi de geçiyor zaten. Dorian Finney-Smith, Royce O'Neal. Bu tip oyuncular böyle takımlarda yeterince kıymetli olmayan ama daha yüksek profilli, daha iddialı, ana parçaları belli takımlara yan parça olarak, yan rol oyuncusu olarak gittiklerinde kıymeti artan oyuncular.
Royce O'Neal'a biz işte şampiyonluğa giden takımımıza destek olsun diye birinci tur hakkı vermiştik diyorlar. Ama şimdi abi yani iki tane ikinci tur hakkı alırsan şanslı kabul ediliyorsun tabii.
Öyle. Hani Dorian Finney-Smith işte belki biraz daha fazlasını alabilir. Bunlar
ama o da
hakikaten
çok...
yani
çok düştü be abi. Çok
ama
düştü.
İşte doğru ama işte bu adamlar biliyorsun abi yani o kadar ilginç şimdi Brooklyn'de vasat gözükür. Gider mesela
Dallas'ta.
Milwaukee'de Dallas'ta yani şey hani hepsi aynı çizgide diye demiyorum da Milwaukee'de Dallas'ta vesaire ne bileyim şu yani ihtiyaçları olduğundan değil de olsaydı Denver'da çok daha farklı gözükür. Başka bir şeyin içinde anlatılır bu defa. Ve bu takımlar için bir mantığı var. Ha, alabilirler mi hedefledikleri birinci tur hakkını falan orasını bilemiyorum ama bu oyuncuları kullanmaya çalışacak Brooklyn Nets.
Yani Dorian Finney, bence Royce O'Neal için iki tane ikinci tur hakkı bile zor alırlar. Yani iki tane belki alırlar. Dorian Finney-Smith için böyle çok dandik bir birinci tur hakkı alabilirler ya. Dandik derken yani 20'lerde bir birinci tur hakkı.
Ya da şartlı falan işte.
İşte yani, yani sonuçta 20'lerde olacak kesinleşecek bir şey. Evet. Kurmalar falan yapıyorsun.
Tabii.
Ya, öyle bir şey. Bu bir tane şey var abi. Acayip bir tane draft hakkı var ortalıkta dolaşan, biliyor musun? 4 takımın işte Clippers, Oklahoma City, 2 takım daha var. O Houston bir tanesi galiba. 4 takımın draft haklarının en kötüsü diye bir şey var abi. Bu 4 takımdan hani en geride en kötü sırada seçecek olan hak gibi bir hak ortalıkta dolaşıp duruyor.
Atlanta'da bu gidişle satıcı olabilir esas, gibi gözüküyor.
Esas büyük soru işareti orada zaten ya.
Hı hı.
Ya bu sezonun hani şeyleri saymıyorum, hani Detroit'leri falan, herhalde en büyük hayal kırıklığı ya. Ya benim açımdan öyle, öyle mesela. Öyle. Sezon öncesi beklentilerim ve vizyon açısından benim için öyle yani. Bir de yaptıkları yatırımı da düşünürsen, Dejounte Murray'i alırken falan.
Abi öyle ve son iki hafta falan o konuda fikrimizi perçinledi. Yani şey olacak iş
bir
değil.
Bir tane
ya, nefis
maçları var.
Washington maçı.
Evet abi.
Ya her şeyi geçtim, o olacak iş değil. Bence ondan önceki mesela Indiana maçı da olacak iş değil. Tyrese Haliburton'sız Indiana ile oynuyorsun. Senin zaten galibiyete ihtiyacın var. Ve yani bir de fark yiyorsun. Korkunç durumdalar ve yani şey, ondan sonra bir San Antonio galibiyeti falan aldılar da neyleyim.
Bu arada o San Antonio galibiyeti de bir tuhaf bir galibiyet. Biliyorsun maçın başında 30 öne geçtiler, sonunda yakalandılar, zar zor kazandılar.
Evet,
yani.
Evet, evet, evet. Yani çok daha rahat kazanacaklar gibi gözüküyorken. Arada bir tane işte Philadelphia galibiyetleri vardı. O Embiid'siz Philadelphia'ydı. Uzatmada kazandılar vesaire. Yani çok önemli değil belki de. Kötü gidiyor takım.
Çok kötü gidiyor canım.
Zaten çok fazla şey de konuşuluyor işte. Dejounte Murray fazlaca konuşuluyor. Fakat Dejounte Murray'nin de ben, yani satılmaz bir oyuncu değil tabii ki. Takas edilemez bir oyuncu değil. Fakat getirisinin fazla yüksek olacağını düşünmüyorum. Mesela Atlanta'ya gelirken San Antonio'ya getirdiği gibi bir şey getirmesi mümkün değil. İlginç olan San Antonio ile ismi anıldı Dejounte Murray'in.
Çünkü San Antonio cuk oturur şu anda.
Evet, oturabilir. Bir de San Antonio da oyuncuyu tanıyor. Oradaki problem bence şu. Dejounte Murray çaktırmadan yaşlanmış bir oyuncu. Yani 30'un öbür tarafına geçmedi belki ama oraya doğru yaklaştı ve San Antonio'nun elindeki gençlerle uymuyor o anlamda.
Ve abi San Antonio'daki Dejounte Murray ile bu Dejounte Murray arasında dağlar kadar fark var. Abi San Antonio'daki Dejounte Murray bence biraz abartılıyordu. Savunma kimlikli bir oyuncu olarak biliniyordu ve şutu çok problemli deniyordu. Hani oyun yönlendirme konusunda, savunma konusunda çok iyi, açık sahada çok iyi, penetre üzerinden hani pota yaklaşarak bitirmesi falan çok iyi. Daha komple işte hani ince ama hani uzun olduğu için rebound falan, hani total katkısı da var ama şut sokamıyor deniyordu. Hı-hı. Abi şimdi Atlanta'ya geldikten sonra şu anda dönüştüğü oyuncu şut konusunda İyi demeyeceğim ama ortalama üstü bir oyuncuya dönüştü.
Hı hı.
Fakat bir kere iki numara hiç oynayamadı ortaya çıktı. Yani topun elinde olması lazım. O yüzden zaten esas olmuyor. Fakat abi savunma konusunda korkunç durumda lan Dejounte Murray. Bence çok abartılıyordu savunması zaten San Antonio'da.
Tabii tabii daha top çalma temelli bir oyuncu.
Şöyle, takım savunmasında fena değil bu arada. Yani uzun kolları olduğu için, zamanlaması, ön sesi iyi olduğu için, pas arası yapma konusunda, işte boşluk, yani yardım savunması konusunda falan hiç fena değil. Ama birebir savunması İnanılmaz kötü abi ya. Yani ya şöyle söyleyeyim. Şu anda birebir savunması Trae Young'dan daha kötü. Trae Young bu arada çok eleştiriliyor falan ama son iki senede bence top belli bir aşama kaydetti. Artık felaket değil, sadece kötü bir savunmacı yani.
Ya ben Murray'nin biraz araziye de uyum sağladığını ve eforunun ciddi anlamda orada düştüğünü düşünüyorum. Yani daha ciddi bir takımda mesela baskı, topa baskı savunmasında falan iyi olabilir. Fakat Dejounte Murray'nin zaafı şurada ortaya çıkıyor. Birçok takım hani guard da olsa birkaç pozisyonu savunabilecek tipte oyuncu arıyor. Fakat Murray ufak kalıyor biraz. Yani ufak kalıyor
i̇nce
derken.
Kalıyor. Ufaktan çok ince kalıyor. Abi.
Evet yani Trae Young ölçüsünde ufak değil ama ne çok uzun ne de kalın.
Abi bu arada yani tamam hani takım savunması falan filan diyorsun, baskı diyorsun. Abi yürüye yürüye yanından geçiyorlar be abi. Yürüye yürüye
öyle de işte abi bu, yani bazı oyuncu araziye uyum sağlıyor ve Atlanta öyle abi, herkes yani kafayı çeviren ulan ben mi yapacağım savunmayı der. Maalesef
Kapela
öyle.
Kapela ilgilensin kardeşim diyorlar.
Hani orada kendini yırtan bir tek işte şey falan oluyor. Daha genç oyuncular böyle ispat çabası içerisindeki oyuncular oluyor.
Jalen Johnson falan da, Jalen Johnson da çok acemi o konuda ya.
Acemi tabii, o ayrı yani, çabayla da bitmiyor o iş.
Bakalım ama Dejounte Murray bence kesin takası olacak zaten. Yani Atlanta daha sonra daha kapsamlı bir şey yapıp yapmayacağı da bir soru işareti. Ama Dejounte bence hani yaptıkları yatırım ve hani gelecekteki draft hakları da kendilerinde olmadığı için bence onlar takımı sıfırlamazlar Chicago gibi. Dejounte Murray takasından ne alacaklarına bakacaklar. Bu arada Dejounte Murray'nin de biraz Zach LaVine'e benzer ama Zach LaVine'den çok daha iyi bir durum var. Belli takımlara hiç uymuyor. Fakat belli takımların da anormal ihtiyacı var. Mesela San Antonio bunlardan biri. Tabii San Antonio karşısında çok şey vermez ama esas abi bir tane takım var. Yani böyle cuk oturmak olmaz abi. Orlando abi.
Hı hı.
Yani doğru. Abi bu kadar mı cuk oturur bir oyuncu ya? Bu kadar mı cuk oturur yani? Bir de Jalen Suggs'la bir muhteşem bence. Çok iyi bir ikili olurlar. Jalen Suggs'ın yani bütün topa baskı işini falan Jalen Suggs halledecek çünkü. Topu ama yönlendirmek, topu teslim edecekleri bir oyuncuya ihtiyaçları var. Orlando için mükemmel olur ama senin San Antonio için söylediğin endişelerin kısmen Orlando için de geçerli olduğu. Yani onların zaman çizelgesine ne kadar uyduğu bir soru işareti tabii.
Bence Bogdanovic'i de bir yere yollayacaklar.
Esas zaten bence kritik isim o. Atlanta takımı sıfırlamayabilir ama şu anda ellerinde en değerli demeyeceğim ama en talep gören ve hani değerinin en üzerinde satabilecekleri oyuncu kesinlikle Bogdan Bogdanovic.
Hı hı.
Yani Bogdan Bogdanovic için iki tane draft hakkı alma ihtimalleri var abi. Çünkü tabii. Yani hep şey yaptığımız bir konu var. Bogdan Bogdanovic geçtiğimiz yıllarda çok sağlık problemleriyle boğuşmuştu. Bu sezon onlardan arındı ve harika bir sezon geçiriyor aslında. Ve öyle bir oyuncu ki her takıma uyar. Büyük hedefleri olan takım için de çok güzel bir ek parça olur abi. Çünkü toplu oynayabiliyor. Çok iyi nokta şütör, akıllı. Savunma anlamında belli sorunlar olabilir ama kesinlikle hani savunmada bir zaaf yaratacak gibi oyuncu değil. Yani en azından takım şeması içinde. Hani gittiği her yere net artı değer katar. Ve büyük hedefler olan takımlar direkt artı değer katan oyunculara çok büyük önem veriyorlar. O yüzden Bogdan Bogdanovic belki en yüksek profil isim değil. Yani Dejounte Murray gibi bir seviyede bir oyuncu değil ama değerinin en üzerinde satabilecekleri oyuncu konumunda yani.
Öyle ve şunu söyleyebiliriz. Mesela Zach LaVine'den bahsettik. Birçok takım içinde Zach LaVine ilgilenilen bir oyuncu konumunda. Ve ama onun beraberinde getirdiği risklerden işte kontrat yükünden bahsettik. Bogdanovic benzer şeyleri verebilen, kontratı aynı ölçüde yüklü olmayan, yani süresi falan benzer ama o seviyede bir kontrat değil ve adaptasyon daha kolay bir oyuncu. Bu açıdan da bütün o Zach LaVine'le ilgilenen takımlar için, yani kimleri saydık işte Philadelphia, Lakers, bilmem ne. Hepsi için Bogdanovic'in de bir mantığı var. Hepsi de ilgileniyordur yani. Batı tarafına geçiyorum abi. Şey yine böyle takas ihtimali takımlardan, diğerlerine çok değinmeye gerek yok. Batı'da da bence bu iş biraz Sacramento'dan başlıyor. Yani ihtimali yüksek takımlara baktığımızda Sacramento'dan başladığını söyleyebiliriz ki Sacramento zaten işte Siakam'la ilgilendi. Olmadı ama onların başka bir hamleyi de zorlayabileceği zaten söyleniyor. Ne olur o hamle orasını bilemiyorum. Çünkü şöyle bir şey var Sacramento'nun işini zorlaştıran. Şimdi De'Aaron Fox'un verilmeyeceği açık. Domantas Sabonis'in verilmeyeceği açık. Keegan Murray'i de kendi kendilerine dokunulmaz kılıyorlar. O zaman ne kaldı oluyor? Yani Harrison Barnes'ın kontratı falan tamam bunun bir şeyi var ama getirisi de kısıtlı haliyle.
Doğru. Yani Malik Monk'u da vermek istemiyorlar.
O zaman ne vereceksin işte?
Kevin Hurt.
Burada bence ilginç sorulardan biri. Son dönemde çok fazla konuşulmaya başladı. Utah çok formda olduğu ve hızla batıda tırmandığı için. Yani hep şey bekleniyordu Utah'la ilgili. Yine bunlar satıcı olacak. Hatta işte fazlaca Lauri Markkanen konuşuldu. Şimdi son iki haftada bir anda soru şeye döndü. Utah satıcı mı alıcı mı? Utah gaza basar mı? Ama Danny Ainge o gaza gelmeyen bir yönetici. Yani ben ne kadar çıkışta olsalar da Utah'ın hala takımı güçlendirme yönünde en azından elindeki asetlerden birini vererek ya da çok ciddi bir şey vererek hamle yapacaklarını düşünmüyorum. Hatta yani satıcı olmaya da uzak olduklarını düşünmüyorum yine geçen seneki benzer durumda olduğu gibi.
Kayseri'li abi deneyinç. Yani hedef belirlerse hakikaten çok şey verebiliyor. Kayseri'nin için neler verdiğini hatırlıyorsun bu aslında. Ama diğer türlü de asla ve asla ufak tefek şeyler için hatta biraz fazla cimri de davranabiliyor. Hani o Isaiah Thomas'lı Boston takımları işte Jason Tatum'un ilk yıllarında falan hani hiç hamle yapmamasıyla çok eleştiriliyordu. Sonra Kyrie Irving muazzam yani birçok kaynak ayırdı. Hedeflediği oyuncu için çok şey gözden çıkarabilir ama onun dışında hani biraz güçlenelim falan hiç uğraşmaz onlarla. Ve büyük oranda da dokunulmaz kimse de yok yani onun için. Eğer yeterince karşılığında iyi bir şey aldığına inanıyorsa herkes de takas edebilir. Tabii şey oldu şimdi yani Gobert ve Mitchell takaslarından sonra o kadar güçlendi ki yani daha fazla draft hakkının da marjinal faydası çok düşüyor. Yani bundan sonra da atıyorum mesela Lauri Markkanen'e 5 tane 6 mesela Oklahoma City'ye çok uyuyor ya Lauri Markkanen ve Oklahoma City'de çok draft hakkı var. Mesela Lauri Markkanen'e 6 tane draft hakkı verse verir mi? Şimdi Lauri Markkanen normalde başka bir takımda olsa 6 tane draft hakkını rahat rahat verirsin tamam mı? Verebilirsin yani daha çok düşünürsün. Ama Utah'ın vermesinin bir anlamı olmuyor abi çünkü 6 tane draft hakkını aldıktan sonra o 6 draft hakkında Markkanen gibi bir oyuncuyu bulamama ihtimali çok yüksek.
Evet. Ama işte şey, yani öncelikler, takvimler.
Aynen. Takvim burada çok önemli tabii. Markkanen de sonuçta görece genç abi. Her tür takmıyor o yer yani. Artı Utah zaten çok iyi durumda abi yani. Hani niye şey yapsın ki? Daha uzun vadeli bir plan yapsın. Ha, kısa vadeli plan yapmasına da gerek yok. Ama uzun vadeli bir plan yapmak için eldeki değerlerden vazgeçecek bir durumda değil yani. Hı hı.
Phoenix Suns'ın yine arayışta olduğu söyleniyor ama yani onların da sonuçta kısıtlamaları belli. Vermeyecekleri oyuncular belli. Verebileceklerinin ederi belli. Bu da onları bir şeyin içine, bir döngünün içine sokuyor.
Ya ellerinde birkaç tane ikinci durak dışında hiçbir şey yok bir de. Ya swap hakkı bile kalmadı yani.
Burada en aktif olması beklenen takımlar son dönemde Lakers ve Warriors diyebiliriz.
Tabii. Yani sezonların gidişatı da düşünüldüğü zaman, ellerindeki oyuncuların zaman çizelgesi düşünüldüğü zaman abi ikisinin de yani bu sene ve gelecek sene üzerine tamamen bir plan yapması gerekiyor. Yani hakikaten 2026 için plan yapmayacak buradan. 2024 ve 2025 için evi arabayı satıp o iki seneye yatırım yapmaları gerekiyor teorik olarak.
Öyle ve yani bütün sezon değiştirecek takas yapamayabilirler. O zaten her zaman her takım için zor bir ihtimal. Ama bir şeyler yapacaklardır. Bunu en azından öngörebiliyoruz. Bunu bekliyoruz.
Ya onlar çok çok net alıcı konumdalar ve hani her tür bedeli ödemeye de hazırlar. Hemen hemen her tür bedeli. Fakat karşılığında satıcı konumunda kim olacak işte? Biraz evvel konuştuğumuz takımlardan hangileri satıcı olacak? Kimler devreye girecek? Mesela Dejounte Murray Lakers'a çok iyi olur. Mesela Warriors'a olmaz hiç Dejounte Murray. Ama çünkü Bogdan
ben Lakers'a da çok oturtamıyorum abi. Yani şey, müthiş oturtamıyorum. Oturtamıyorum derken tabii ki bir mantığı olur da yani ne kadar değer, ne kadar şey vermeye değer.
Ha, doğru, o ayrı. Ama Warriors'a hiç olmuyor mesela. Öyle anlamda söyledim. Bogdan Bogdanovic her yere muazzam olur. Hı-hı. Bakalım yani hani bu arada piyasaya başka oyuncular çıkar mı? Başka sürpriz olur mu göreceğiz.
Ve işte şey bu hani demin bahsettiğim Brooklyn'deki Finney Smith'ler vesaire onların adı Lakers'la yan yana anıldı falan. Yani ne kadar ciddiyet var bilmiyorum ama kağıt üzerinde o da oturuyor. Çünkü Lakers zaten o tip oyuncu bulmaya çalışıyor fakat bulduğunda şey oluyor ya savunma yapıyor ya üçlük atıyor ikisini birden aynı anda yapabilen oyuncuyu bir türlü elde edemiyorlar bulamıyorlar. Warriors'ın da işte verebileceği genç oyuncuları var. Yine draft takları var. Verebileceklerinin bazıları da bazı takımları gerçekten cezbedebilir. Evet. Peki biraz da şu dipteki garip takımlardan bahsedelim. Onlara değinelim diyorduk. Detroit, Washington, Charlotte, Portland ve San Antonio bir onur tablosu ortaya çıkarıyorlar.
Abi şey çok ilginç. Son yıllarda özellikle işte normal sezonun ciddiyeti de diyebilirsin. İşte oyuncu dinlendirmeleri diyebilirsin. Sıralamanın görece çok daha önemsizleşmesi diyebilirsin ki hani geçen sene zaten bakıyorsun iki tane play-in takımından biri NBA finali yaptı biri konferans finali yaptı yani daha bunun ekstrem örneği ne olur yani. Açıkçası ne tepedeki ya bir zamanlar NBA'de şey vardı abi işte tarih boyunca son 4-5 yıla kadar 2-3 tane çok başarılı takım 60 galibiyetin üstüne çıkardı. 2-3 tane de çok başarısız takım işte 10'lu galibiyetlerde kalırdı abi. Son 2-3 yıla bakıyorsun puan getiriyor. Ne 60 galibiyeti geçen çok nadir oluyor. İşte 2 sene önce Phoenix geçti. Geçen sene kimse geçemedi falan. Abi 20'nin altında kalan da olmuyor ama bir taraftan yani. Hani böyle bir ortada kümelenme. 40'lı yani 40'lı galibiyetlerde 20 takım oluyordu mesela yani. Fakat bu sene çok ilginç bir durum oldu. Şimdi 60'ı geçmeye potansiyel olan takımlar var. O ayrı bir konu. O dursun bir kenarda. Hani onu görürüz. Fakat esas 20'nin altında kalmaya aday çok aşırı takım var. Şu anda abi ligin tam ortasına geldik. 10 galibiyet ve altında olan 5 takım var ve hepsi birbirinden de kötü gözüküyor yani yetmezmiş. Ve hani 1-2 değil 5 abi bu çok ekstrem bir rakam. NBA tarihinde bu kadar korkunç bir dip çok nadir görülmüştür. Yani hani modern NBA için konuşayım. Hani tamam çok kötü takımların olduğu sezonlar ama hani 2 tane 3 tane çok kötü takım var. 5 tane korkunç durumda takım olur mu abi? Bu hele ki yakın tarihteki örneklerine bakınca bu çok dramatik durum. Bunun tabii birkaç sebebi var. Bence en önemli sebeplerinden biri bu sezon çok fazla dile getirilmiyor ama daha doğrusu dile getiriliyor da çok buna bağlanmıyor. Abi bu sene yayın ihalesi olacağı için Mart ayında sene başında bence bütün takımlarda bir ortak anlayış ortaya çıktı. Zaten NBA bununla ilgili çok fazla belli tam net çizilmemiş kurallar getirse de bir işte oyuncu dinlendirmeleriyle ilgili işte getirilen kurallar işte ulusal televizyon maçında birden fazla yıldızı dinlendiremiyorsun. Yok işte 65 maçın altında oynayan oyuncular ödüllere aday olamıyor falan gibi. Bir takım hani hafif diyelim kurallar getirdi. Çok da net olmayan flu, yani daha doğrusu caydırıcılığı çok yüksek olmayan kurallar getirdi ama oyuncuların hani dinlendirilmesiyle ilgili bir önlem almaya çalıştı NBA elinden geldiğince. Hani çok dediğim gibi caydırıcı değil. Yani takımlar buna uymazsa hani çok da NBA'nin yapabileceği de bir şey yok. Biraz şey gibi, abi birkaç kural getirdik ne olur siz de yapmayın dedi. Fakat benim anladığım kadarıyla sezon başında ortak bir anlayış oluşmuş. Abi bu sezonu çok daha rekabetçi geçirmek için takımların bir motivasyonu var. Bu sezon çünkü iyi geçerse bu milyar dolar değiştirir abi ligin kaderi için. Çünkü önümüzdeki yani Mart ayında yapılacak ihale çok karışık bir ihale bu arada. Onunla ilgili detayları konuşmuştuk, hani bir daha çok kısa üstünden geçeyim. Hani çok uzun yıllardır, galiba 2000'lerin başından beri değil mi? Tam NBC ne zaman çıkmıştı tam hatırlamıyorum ama hani yaklaşık 20 küsür yıldır TNT Disney ortaklığı, daha doğrusu Warner Bros. Disney ortaklığı yönlendiriyor NBA'yi. Warner grubunun TNT kanalı, Disney grubunun da işte ESPN, ABC kanalları NBA'yi ortak götürüyorlar. Şimdi bu ihalede TNT çok memnun olmasına ve çok da başarılı olmasına rağmen TNT kanal olarak çok istiyor ama patron Warner Bros. İstemiyor abi NBA'yi. Konuşuluyor zaten. NBA'den çıkmak istiyor. Spordan daha doğrusu tamamen çıkmak istiyor Warner Bros. Fakat yeni müşteriler var. Bir de NBC geri dönmek istiyor. Her şeyden önce. Hı hı. NBC, fakat NBC, yani şimdi Disney grubu, yani ABC, ESPN grubu Warner Bros'la ortaklık yapmaya çok yatkın. Onu çünkü çok rakip gibi görmüyorlar. Yani TNT, ESPN'in rakibi gibi görmüyorlar. Onlar biraz yakın kulvarlardalar ama ESPN'i çok etkilemiyor. Ya da ABC'yi çok etkilemiyor. Fakat NBC direkt etkiliyor abi. NBC Sports, Peacock ve işte NBC direkt Disney'in rakibi. Yani Disney, NBC'yle ortaklık yapmak istemiyor bir taraftan. Fakat NBC işin içine girmek istiyor. Bu arada platformlar devrede. Amazon ve şey özellikle. Gene Peacock, yani NBC grubu. Amazon mesela bir günü kapatmak istiyor falan. Fakat burada ihalenin hani nereye gideceği, ne olacağı çok önemli. Şu da çok önemli. Geçen gün Mark Cuban bunu dile getirdi zaten. Esas konu bu ihalenin 10 yıllık olmayacağı söyleniyor. Biliyorsun ihaleler genelde 5, 7 veya 10 yıl yapılıyor. Hı hı. Ve yani 2 yıl önceden çıkış maddesi de oluyor ama ayrı konu. Bu ihalenin olabilecek en yüksek bedelle yapılacak. Fakat bir sonraki ihalenin çok düşme ihtimali var abi. Şeyden dolayı dünya üzerindeki işte televizyon izleme alışkanlıkları, bunların getirileri, işte platformların öne çıkması ama bu platformların çok yönlülüğüyle falan ilgili. Bu abi en büyük para kazanma noktası NBA'in yakın gelecek için. Ve gerçekten gelirleri 4'e falan katlamayı planlıyorlar. Şu anda yaklaşık yayın ihalesi 2.3 milyar dolar galiba yıllık. 3'e katlanması bekleniyor. İhaledeki rekabet koşullarına göre 4'e bile katlanabilir. Ama bir sonraki ihalenin bunun yarısı olma ihtimali var. O zamana kadar yani 7-8 sonrasını bilemiyorsun ama bir sonraki ihalenin ne olacağı çok belirsiz abi oraya gidene kadar. Şu hı-hı. anda en yüksek para kazanma ihtimali olan şey ve bunu takımlar sezon başında bence aralarında konuşup abi sezon iyi geçsin ki bu ihaleye hani güçlü bir ürün olarak girelim şeyi var. Ve abi bakıyorsun abi bu sezon geçtiğimiz sezonlara oranla dandik maç sayısı çok daha az abi. Yani daha doğrusu takımların umursamadığı maç diyelim. Dandik maç sayısı az. Bu da abi bu tip problemli ve zayıf takımların maç kazanmasını çok zorlaştırıyor.
Evet.
Artı tabii bu takımların kendi içinde yaptığı yani teknik, takım mühendisliği gibi binlerce sorunları var. İşte San Antonio mesela saçma sapan deneyler yapıyor. Hani bence bu sezonun en saçma, yani Greg Popovich'e saygımız sonsuz tamam da abi korkunç bir iş yapıyor şu anda Greg Popovich. Kendi takımını baltalıyor neredeyse yani.
Yani biz zaten Tyus Jones'un oyun kuruculuğa tam geçmesi, ilk 5'e çıkması takımı düzeltti olabilecek.
Aynen, aynen. Ben Bayaman'ın da 5'e geçmesi. Detroit Washington yani uzun uzun konuşmaya gerek yok. Charlotte'ın işte sakatlık problemleri ve işte genel problemleri ortada. Portland zaten takımı sıfırlamıştı vesaire. Scoot çok kötü başladı sezona. Anthony Simon sakatlandı vesaire vesaire. Onlarca şey. DeAndre Ayton oynamıyor falan. Ve bu takımların kazanmasını bir çok zorlaştırdı. Bu arada abi şey çok ilginç. Biri çıkarmıştı onu. Bu 5 takım birbirleriyle oynadıkları maçlar dışında %7 mi? %5 galibiyet yüzdesinde mi ne? Hı hı. Birbiri dışında kimse yenemiyorlar yani. Diğer 25 takıma karşı 20 maçta mı 21 maçta bir galibiyet falan oluyor. Öyle bir şey yani. Tam bilmiyorum. Bakmak lazım ona da. Biri çıkarmıştı. Vardı hatırlamıyorum da inanılmaz derecede ligin geri kalanından çok ayrı bir şekilde feci durumdalar.
Öyle yenemedikleri da gibi ciddi anlamda fark da yiyorlar büyük
ölçüde. Aynen sürekli. Ve bu ama diğer 25 takımın neredeyse ki şimdi Memphis de belki de o alt gruba katılacak birçok değişik sebepten dolayı. Diğer takımlar da abi hiçbir zaman çok kolay kolay boş maç geçmiyor. Bakıyorum zaten ligin ortasına geldik abi. Bir takımın tamamen hani boş geçtiği maç sayısı çok çok çok azalmış durumda geçtiğimiz yıllara oranla. Kötü maçlar oluyor, kötü şeyler oluyor ayrı. Maçın da çok maçtan kopabilirler. Ama daha maçın başında bu herifler bugün hiç gelmemiş dediğin çok az maç oldu bu sene.
Doğru. Allah bu takımlara kolaylık versin ama işte Washington-Detroit arasındaki takas gibi hamleler de bu güzide kulüplerimizi yukarı çekecektir. Bugün biraz daha takas temelli konuştuk. Bakalım önümüzdeki hafta içerisinde bir takas gerçekleşecek mi? Olduğunda zaten biz de somutlaşmış halini Podcast'te konuşacağız. Autoshops'un sunduğu Podcast'ten bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Autoshops Podcast'i sundu.